Ayrım 14, sayfa 172. Süt dökmüş kedi misali silmiştim bir köşeye. Sus pus oturuyordum. Utançtan kızarmıştım yaptığım hatayı anlayınca. Daha da kötüsü, bu yaştaki bir adama hiç yakışmayacak bir basiretsizlik örneğiydi yaptığım. Durumu tevil edecek tek kelime gelmiyordu aklıma. Şimdi ne diyecektim Gül'e? Yan gözle yüzüne baktım. Kaşları çatmış oturuyordu. Yüzü de son derece asıktı. Affedersin, diye mırıldandım. Çok üzgünüm. Yüzünde en ufak bir hat kımıldamadı. Galiba bu defa fena kızdırmıştım onu. Mutlaka kendimi affettirmeli. Alıştığım o sıcak, delişmen ve pervasız ama çok sevdiğim eski normal haline döndürmeliydim. Ama nasıl? Kolay kolay yumuşayacağa benzemiyordu. Bir süre konuşmadık. Neden sonra aklıma geldi ve ürkerek sordum. Ankara'ya gitmeyeceğimi nasıl anladın? Önce açıklamak istemedi. Cevap da vermedi zaten. Neden sonra? Ah benim aptal kafam. Meğer hiç değmezmiş yaptığım fedakarlıklara diye homurdandı. Ne gereği vardı senin gibi kafayı üşütmüş, vesveseli, aklı devamlı fesatlık düşünen bir ihtiyara aşık olmaya? Yalan mı? Gencim, güzelim, fıkır fıkırım. Etrafımda bir sürü genç erkek dolaşıyor. Onları bırak da gel şu adama tutul. Vallahi enayilik benim yaptığım. Esas da haklıydı tabii. Bir şey diyemedim. Ayrıca sözleri arasına bana aşık olduğunu ifade eden kelimeler de sıkıştırmıştı. Hafifçe gülümsemeye başladım. Yeniden kükredi. Sırıtma. Çok sinirliyim. Kalbini kırarım. Olsun. Varsın benim kalbim kırılsındı. Yerimden kalktım. Üzgün ve özür dilemeye hazır halde gidip dizlerinin dibine çöktüm. Nar tanem. Söyle bana Ankara'ya gitmeyeceğimi nasıl anladın? Bana da müstehak ya, diye homurdandı. Sevineceğini umdum. Seninle beraber gelmek istedim Ankara'ya. Orada alacağın notlara yardımcı olmayı, sonra 2 gece lüks otellerde yemek yiyip koyun koyuna yatmayı hayal ettim. Dedim ya, aptallık bende. Bankadan yarım gün izin aldım. Havaalanında seninle buluşmayı düşündüm. Sonra hangi uçakla gideceğini sordum. Bana 19.30 dedin. Ben de rezervasyon yaptıracaktım. Aa, bir baktım o saatte uçak yok. İnatla sana sordum. Sen de ısrarla 19.30 dedin. Yani olmayan bir uçağın saatini söyledin. O zaman uyandım ama konduramadım. Meğer Sayın Büyükelçi beni başından atmanın yollarını arıyormuş. Yine de havaalanında bekledim. Baktım ne gelen var ne giden. O zaman tepem attı. Doğru buraya geldim. Evin ışıkları yanıyor. Hiçbir şey olmamış gibi seni aradım. Yalan söylemeye devam ettin. Gülüm diye inledim. Beni bağışla. Yo Orhan Bey, bu defa yaya kaldın. Şimdi asıl ben seni terk ediyorum. Bacaklarına sarıldım. Çorabının üstünden dizlerini öpmeye başladım. Dokunma. Sakın elini sürme bana. Yapamam. Sensiz olamam nar tanem. Geç kaldın. Bunu daha önce düşünecektin Orhan Bey. Artık iş işten geçti. Yalvarırım beni bırakma diye inledim. Hafifçe itti beni. Hayır, bitti artık. O zaman anlar gibi oldum. Gül kararını vermişti. Yapacağım bir şey yoktu. Kanatları kırılmış bir kuş gibi dizlerimin üzerinde doğrulup ayağa kalktım. Omuzlarım düşmüş, dudağım sarkmıştı. Adeta düşer gibi sendeleyerek karşısındaki koltuğa çöktüm. Sesim soluğum kesilmişti. Neticeyi kabullenecektim. Sen hasta ruhlu bir adamsın. Fikri sabitlerin var. Gencim diye hep seni aldatacağımı düşünüyorsun. Ve ne yazık ki beni hiç tanımamışsın. Ben dürüst ve namuslu bir kızım. Verdiğim sözlerde de dururum. Sana söylemiştim. Eğer birisini sevecek olursam bunu ilk sana söylerim diye. Sen beni nerenle dinliyorsun? Şimdilik seni sevdiğimi bilmiyor muydun? Sesim çıkmıyordu artık. Asıl gururu zedelenen oydu. Hem aslı astarı olmayan olaylarla onu zan altında bırakıp suçlamış, hem de onu çok sevdiğimi söylememe rağmen sinsi bir planla ondan uzaklaşmaya kalkmıştım. Artık söylenecek ne kalmıştı ki? Özür dilemen bir şeyi ifade etmiyordu tabii. Susmak tek çareydi. En iyisi susmam, içini dökmesine izin vermemdi. Her türlü suçlamasını hak etmiştim çünkü. Onu dinlemek zorundaydım. Başını kaldır da bana bak dedi. Güçlükle gözlerimi ona çevirdim. İğrenmiş gibi tiksinti dolu nazarlarla bana bakıyordu. Utanıp başımı tekrar önüme eğmek istedim. Yüzüme bak, yüzüme diye bağırdı. Bu kez bakamadım. Pişmansın değil mi? Hem de çok pişmansın. O sinsi niyetlerinle şimdi de acaba nasıl gönlünü alabilirim diye düşünüyorsun. Ama yağma yok. Bu kez yaptığının cezasını fena çekeceksin. Sana unutamayacağım bir ders vereceğim. İtiraf edeyim ki korktum birden. Acaba ne yapmayı düşünüyordu? Bana nasıl bir ders vermeyi düşünüyordu? Birden ayağa kalktı. Gideceğini sandım önce. Öyle ya, söyleyeceğini söylemişti. Burada daha neden kalacaktı ki? Bu defa ilişkimizin kesin bittiğini anlamıştım. Ayağa kalk dedi. İrkilerek ayağa fırladım. Yürü, gidiyoruz. Nereye diye fısıldadım. Nereye olacak? Yatak odasına tabii. Artık ne düşüneceğimi bilemez hale gelmiştim. Yatak odasında ne işimiz olabilirdi bu raddeden sonra? Ülke ülke yürüdüm. İkide bir de dönüp arkama bakıyordum. Gül de peşimden geliyordu. Yatak odama girdik. Kısaca, soyun ve yat dedi. Birden korkum sevince dönüşür gibi oldu. Galiba bu çılgın kız da koynuma girecekti. Ne olacağını pek anlamadan heyecanlanmaya başladım. Bana uygulayacağı ceza bundan önceki gibi sevişmekse ben dünden razıydım. Hemen isteğini yerine getirdim. Merakla ne yapacağını beklemeye başladım. Yatak odama gelirken Ankara'ya götürmek için yanına aldığı ufak valizi de getirmişti. Her zamanki gibi makyajlıydı. Henüz sonbaharda olduğumuz için hava ılık sayılırdı. Sırtında keten bir etek, frapan renkte olmayan bir bluz vardı. Dikkatle ona baktım. Bunca yıllık tecrübemle bilirdim. Kadınların gün içinde daha güzel göründükleri saatler olurdu. Ama Gül öyle biriydi ki herhalde fazla genç oluşunun tesiriyle bana her zaman güzel görünürdü. İstisnasız günün her saatinde. Yine de bunca flörtüne rağmen bakireydi. Fakat o an 20 yaşın üstüne çıkmış, serpilmiş, kıvamını bulmuş, sadece erkek bilgisi noksanından ileri gelen o acayip hamlık müstesna tam bir genç kadın oluvermişti gözümde. Aslında anlayışlı erkeğe kadınla kızı bir bakışta fark ettiren bu hamlık, erkek elinde yoğrulmamışlıktan ileri gelirdi. Bir genç kızın vücut inceliğine uymayan cinsel deneyimsizliğinin verdiği sevimli cahillik ne hoş bir şeydi. Tuhaftı. Bunlardan bazısı görgülü, tecrübeli tesiri yaratmaya özenir. Lüzumsuz bir acelecilik ve belli bir acemilikle bu işten anlayanları aldatmayı beceremeden. Kadın gibi görünmek pek çok kızın merakıdır da. Kanımca Gül de onlardan biriydi. Kendi güzelliğine olan aşırı inancı, onu daha da 20 yaşın verdiği normal heyecanlarından öteye götürüyordu. Erkekleri içinde kötü bir niyet taşımamasına rağmen tesir etmeye bayılıyordu. Buna bizzat şahit olmuştum. Soyunuşundan, ayaklarında çıplak vücudunu seyrinden zevk alıyordu. Artık onu tanıyordum. Biraz rahatlamıştım. Kızgınlığından, öfkesini bastırmak için şimdi bana atıp tutuyor, gözdağı veriyordu. Ama gerçek niyeti aramızdaki ilişkiyi noktalamak değildi. Tek merakım, öfkesini bastırmak için ne kadar ileri gideceğiydi. Beklemek zorundaydım. Uygulayacağı cezaya da katlanacaktım. Başka alternatifim yoktu. Çantasını açtı, içinden bazı makyaj temizleme malzemeleri çıkardı. Sonra çantasını kapatırken sertçe homurdandı. Yatağın içinde bekle beni. Kalkmayacaksın, anladın mı? Onu cesaretlendirmek için, emredersin sultanım, dedim. Artık sevincimden gülmemeye çalışıyordum. Kim bilir aklından ne çılgınlıklar geçiyordu. Bana bir kere daha ters ters baktı ve emrini uygulayacağıma emin olarak banyoya gitti. Emindim artık. Bu kız gerçekten beni seviyordu. Aksi halde böyle davranır mıydı? Onun ininde de değerim olmasaydı, bunlara neden tevessül ederdi ki? Lanet olsun moruğa deyip hemen defterimi oracıkta kapatırdı. Yavaş yavaş kendime olan güvenim geliyordu. Diğer yandan da ona haksızlık ettiğimi kabulleniyordum. Meseleyi yeterince tahkik etmeden aldığım karar tam bir ham ervahlık örneğiydi. Kız ne yapsa yeriydi. Yatağın içinde beklemeye başladım. Önceleri evin içinde çıt çıkmıyordu. Herhalde banyoda aynanın karşısında makyajını temizliyor diye düşündüm. Galiba yanılmamıştım. Daha sonra da duştan akseden su sesini işittim. Heyecanım arttı. Birazdan yanıma gelecek, koynuma girip bana yeni zevkler verecekti. Yaşamın garipliğine bir kere daha şaşmaktan kendimi alamadım. Günene duygularla girmiştim ama gece hiç ummadığım şekilde noktalanacaktı. İmkanım olsa zevkten kanatlanıp uçacaktım. Banyodan akseden su sesi kesildi. Duştan çıkıyordu Gül. Bana uygulamak istediği ceza oyununa uygun bir mizahsen hazırlamak, oyuna iştirak etmek, vereceği cezanın üzüntüsünü yaşatmak için sevincimi gizlemek zorundaydım. Usta bir aktör gibi endişeli tavırlar takınmaya çalıştım. Az sonra Gül çıplak ayakla vücudundan su damlacıkları süzülerek odaya girdi. Benim bornozumu geçirmişti sırtına ama önünü üstün körü kapattığından bornozun arasından diri ve ıslak memeleri görünüyordu. Çantasını iskemlenin üzerinden indirdi ve oturup bacaklarını yatağa dayadı. Sanki banyo onu ferahlatmış, sinirlerini gevşetmişti. Hani neredeyse gülümseyecekti ya da bana öyle geliyordu. Biraz daha cesaretlenmiştim. İskemleye oturup bacaklarını da yatağa uzatınca bornozun yaka kısmı iyice aralanmış, nefis göğüsleri tamamen ortaya çıkmıştı. Elimde olmadan büyülenmiş gibi memelerine bakıyordum. "Ne o, gözlerini memişlerimden ayıramıyorsun," dedi. Cesaretlenip sırıttım. "Muhteşem görünüyorlar," dedim. Sanki bilmiyormuş gibi sordu. "Nasıl yani?" diri, oynak ve ıslak diyebildim. Öpülmek ve okşanmak için yaratılmışlar. Öyledir. Artık aksilenmiyormuş gibi gelmişti bana. Biraz daha cesaretlenmiştim. Onları öpmeme izin verecek misin diye sordum. Avcunu yala hayatım. Bu gece bana hiç dokunamayacaksın. Kahrolacaksın ama öyle. Cezalısın. Ama nar tanem. Boşuna çeneni yorma Orhan. Ben öyle istiyorum. Yine de sevinmiştim. Önemli değildi. Gerekirse katlanırdım. Zira söylediğinden şu anlam çıkıyordu. Sana kızgınım ve bu gece seni kendime yaklaştırmayacağım. Ama terk etmiyorum da. Belki başka bir zaman. Yorumu buydu. Çoktan razıydım. Boyun eğer gibi. Pekala dedim. Fakat Gül her şeyi itirazsız, bu kadar rahat kabullenmemden pek memnun olmamışa benziyordu. Galiba niyeti beni daha fazla üzmekti ve başka yollar arıyordu. Oturduğu iskemleden kalktı, yatağın öbür ucuna geçti. Ağır ağır bornozu üzerinden çıkardı. Şimdi çırılçıplaktı. Gözlerim irileşmişti tabii. O ise o kadar rahattı ki, sanki odanın içinde 20 yıllık karım gibi varlığımı hiç aldırmadan salınarak ayak parmaklarının ucunda yürüyordu. Hem zarif hem de tahrik edici bir tavırla. Yerimden fırlayıp onu yatağa atmamak için kendimi zor tutuyordum. Ama onun da istediği buydu zaten. Ona dokunursam çıngar çıkaracaktı. Macaristan'da ikinci katip olarak çalıştığım dönemde bu ruh haline sahip çok çekici, sarışın bir Macar kızıyla ilişkim olmuştu. Tuhaf bir mahluktu. İnsanı tahrik etmekten çok hoşlanır. Fakat teslim olmamak için her türlü müşkülatı çıkarırdı. Her seferinde birbirimize girerdik. Ama zor kullanınca sakinleşir, kuzu gibi uysal olur. Sonra beni zevkin doruklarına taşırdı. Bir an onu hatırladım. Lakin Gül kesinlikle o Macar kızı gibi değildi. Evet, beni tahrik etmekten hoşlanıyordu ama bunları ona şiddet kullanmam için değil. Bilakis üzülmem, acı çekmem, kendisine ne kadar ulaşılamaz olduğunu kanıtlamak için yapıyordu. Emin değildim. Belki de o da marazi bir illetten mustaripti. Bakışlarımı kaçırmaya çalıştım. Hatta daha da ileri gidip, başucumdaki komedinin üzerinde duran tarihi bir araştırma kitabına el attım. Gözlüğümü takıp kaldığım sayfayı açtım. Okuyamayacağım muhakkaktı ama en azından okuyor gibi yapacaktım. İlgisizliğim Gül'ü daha da kızdırdı. Gel dedi. Bornozu al da sırtımı kurla. Islak kaldı. Yalandı tabii. Daha fazla yaklaşmamı, onu dokunmamı bekliyordu. Dayanamayacağımı, sırtını görünce öpmeye falan kalkışacağımı düşünmüş olmalıydı. O zaman bağırıp çağıracak, tepki verecekti. Ama bilmediği nokta, kadın ruhunu yaşım nedeniyle ondan daha iyi tanıdığımdı. İsteğini geri çevirmedim kuşkusuz. Yerden bornozu alıp usul usul sırtını kurladım. Aslında ıslaklık falan yoktu. Bornoz mükemmel bir şekilde nemi almıştı. Bu arada dikkat edip parmağının ucunun bile çıplak tenine dokundurmamıştım. Bir netice çıkmayacağını anlayınca yeter dedi. Hemen bornozu bırakıp yatağa döndüm. Şansını bir kere daha denedi. Emreder gibi... Ayaklarımı da kurula diye mırıldandı. Ayaklarına ne kadar zaafım olduğunu biliyordu. Bu kez dayanamayacağımı, mutlaka avuçlarımın içine alınca okşamaya başlayacağımı sanmıştı. Tabii Gül dedim. Lütfen ayaklarını yatağa uzat. Son bir ümitle ayaklarını uzattı ama yatağa dayamadı. Tutmamı istiyordu. Ayaklarını şiltenin üzerine koy dedim. Benden umduğu ilgiyi göremeyeceğini anlayınca kalsın kurumuşlardır diye karşılık verdi. Kitabıma döndüm. Sözde ilgisizdim ve okumaya devam ediyordum. Ama okuduklarımdan tek bir satır anlamadığım gibi, kitabı ters tutsam da farkına varmayacaktım. Tasarladığı hınç alma planını bozmuştum. Suçlu ve itaatkar aşık rolüne devam ediyordum. Ama acaba bundan sonra ne olacaktı? Eski normal halimize nasıl dönecektik? En iyisi bu halinin geçmesini beklemekti. Biraz inatçı bir kişiliği vardı. Meseleyi bu kadarla geçiştirmeyebilir, rahatlayıncaya kadar sürdürebilirdi. Sonunda tahrik numarasından vazgeçti. Sırtına bir gecelik geçirip yatağa girdi. Sanki hemen ona sarılacakmışım gibi homurdandı. Uzaklaş biraz, bana değmeni istemiyorum. Peki Gül dedim ve yatağın içinde biraz daha öteye kaydım. Aslında yatağım oldukça genişti ve ona değmem söz konusu değildi. Kısık sesle mırıldandım. İstersen ışığı da söndüreyim. İyi olur diye söylendi. Gözlüğümü çıkardım. Kitabı bıraktım. Başucumdaki komedinin üzerindeki lambayı söndürdüm. O da birden karanlığa büründü. Vakit ikimizin de uyuması için erken sayılırdı. Zaten sinirlerimiz öylesine gergindi ki o ruh haleti içinde hemen uyumamız söz konusu olamaz. Bakalım bundan sonra neler yapacak diye beklemeye başladım. Henüz rahatlamadığına emindim. Komik bir durum vardı ortada. Aşk denen şeyin ne güçlü ve insanı ummadığı şekle soktuğunu bir kere daha kavruyordum. Durumumuz gerçekten komikti. 20 yaşındaki bir kız için şu an yaşadıklarımızı aşkın bir fantezisi olarak değerlendirebilirdim. Ama benim yaşımdaki biri için durum trajikomik addedilmeliydi. Gül'e karşı öyle zayıftım ki elinde oyuncak olmuştum adeta. İşin hazin tarafı, onunla tanıştığımdan bu yana birçok kez bu duruma düşmeme rağmen elimden hiçbir şey gelmiyor, hep bu zaafı yaşıyordum. Aradan 5 dakika geçmemişti ki Gül'ün muntazam nefes alıp verdiğini duydum. Uyumuştu sözde. Numara yapıyordu. Kalıbımı basardım ki uyanıktı henüz. O sinirle ve tatmin olmamış azgınlık duygusu içinde uyuyamazdı. Yine fırtınadan önceki durgunluğu sezinliyordum. Hazırlıklı olmalıydım. Az sonra yeni bir olay patlak verebilirdi. Sanki uyuyup da gevşemiş gibi yattığı tarafta kımıldandı. Ayağı ayağıma değdi. Uykudaki bir insanın irade dışı hareketiymiş gibi masumane ve bilinçsiz. Hiç kımıldamadım. Tenime değen ayağı ateş gibi sıcaktı. Aslında içim gidiyordu. Onu kollarımın arasına alıp, diri vücudunu ihtiras ateşiyle öpmek için neler vermezdim ki? Ama sabırla bekledim. Şimdi ağzından hafif horlama sesi yükseliyordu. Bu da numaraydı. Daha önce de onunla koyun koyuna yatmıştık. Nar tanem horlamazdı, biliyordum. Bakalım bundan sonra ne çılgınlıklar tasarlıyordu. Anlamakta gecikmedim. Uyku numarasına devam ederek yan dönüp o bana sarıldı. Sanki uykusu sırasında yapılmış bilinçsiz bir hareket daha. Bütün irademi kullanarak karşılık vermedim. Yanında put gibi hareketsiz kalmayı becerdim. Sabrımın semeresini de alacaktım nitekim. Ne de olsa hala çocuk sayılırdı. Numarasını yutacağımı sanmıştı. Az sonra farkında değilmiş gibi yatağın içinde bana biraz daha yaklaştı ve sarıldı. Bir bacağını da kalçamın üstüne attı. O durumda bizi biri görse, birbirine alışmış karı kocanın yatakta olağan uyku pozisyonunda olduğunu düşünürdü herhalde. O çıngar çıkarmadığı sürece bu duruma itirazım olamazdı. Meftunu olduğum o ten kokusunu duyuyordum şimdi. Başını göğsüme yaklaştırmış, dağınık uzun saçlarını dudaklarıma dayamıştı. Önce o hafif nemli saçlarını öpmeye başladım. Hiçbir tepki vermedi. Oysa uyanık olduğuna adım gibi emindim. Sonra biraz korkarak da olsa narin vücudunu kollarımın arasına aldım. Bu kadarına bile razıydım. Dünyalar benim olmuştu yeniden. Saatlerce gözümü uyku tutmadan o anın hazzını yaşadım. O kadarla yetinmeye çoktan razıydım. Ne zaman uykuya daldığımı hiç hatırlamıyorum. Göz kapaklarımı açtığımda Gül kollarımın arasında iri ve anlamlı gözleriyle bana bakıyordu. Ama o gözlerde mutluluk ifadesi vardı. Uyandın mı diye mırıldandı. Evet sevgilim. Nasıl ama? Dün gece bana yaptıklarını burnundan nasıl fitil fitil getirdim? Ezik ve mağdur durumda gözükmenin onu ruhen tatmin edeceğini anlamıştım tabii. Şimdi beni bağışlamış pozlardaydı. Doğru dedim. Dün gece beni kahrettin. Meğer sana dokunamamak ne cehennem azabıymış. Anla işte. Benim günahımı almaya devam edersen sonun bundan bin beter olacaktır. Seni son bir kez daha affetmeye karar verdim. Bu kadarlık ceza sana yeterli. Hadi ne duruyorsun? Öpsene sevgilini. Kollarımın arasındaki vücudunu kendime çekerek dudaklarından öpmeye başladım. Aramızdaki bir tartışma konusu böylece kapanmıştı. Ayrım 14, sonu.